Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası RSFM sevgili dinleyiciler. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da eser sabah. Twitter'da günaydın Sputnik ve yeni haftayı açıyoruz. Terörle başlıyoruz, Ankara ile açıyoruz ve 12 Ekim'i konuşuyoruz. Huzurlu bir pazartesi sabahı diliyorum. Terör olaylarının yaşanmayacağı bir dünya, bir Ankara diliyorum. Ve masada Onur Er, mikrofonda ben Murat Cengizer. Günaydın Türkiye'de, ilk durak yine başkent.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yapıldı.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Türkiye tarihinin en büyük saldırısını konuşuyor sevgili dinleyiciler. Cumartesi sabahı 10.04'te başlayan ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan o saldırı. 97 vatandaşımızı kaybettik. Ve arkasında yine IŞİD'in olduğu iddiası var. Özellikle barış mitingine iki canlı bombanın saldırdığı ve bu saldırı sonrasında 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hatta HDP kanadı ölü sayısının 128'e çıkabileceğini dile getirdi. Aralarında 9 yaşındaki Deniz'in de olduğu katliam kurbanlarının isimleri bir bir belli oldu. Devlet son 4 ayda üçüncüsü yaşanan ve 134 sivilin canına mal olan böyle alçak terör saldırılarını önlemek için artık çok daha güçlü olmalı, çok daha kalıcı istihbarat yapmalı mesajı veriliyor. Tabii Türkiye son 3 aydır çok enteresan bir süreçten geçti sevgili dinleyiciler. Hani neredeyse 70'lerin senaryosu son 3 aya sıkıştırılmış gibi. İşte Suruç saldırısıyla başlayan bir silsile bu. Ardından PKK terörü. 150 şehit verdiğimiz ve halen dün Erzurum'dan 2 şehitle konuştuğumuz bir dönem. Rafa kalkan Dolmabahçe mutabakatı, Kandil operasyonları, bu ortamda IŞİD'e karşı almış olduğumuz savaş kararı, Amerika'ya açtığımız İncil hüküsü, Rusya ile yaşadığımız sınır ihlali gerginliği ve kuramadığımız koalisyon. Belki de en önemlisi okuyamadığımız 7 Haziran, okuyamadığımız bir millet iradesi ve bunları yan yana koyduğumuz zaman topyekün işte böyle bir Ankara saldırısı ortaya çıkmış vaziyette. Yani Ankara sadece IŞİD'in bir saldırısı değil, bunların adeta bir topyekün ifadesi anlamına geliyor. Dün tabii özellikle bölgede yine o noktalarda sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla eşi patlamanın meydana geldiği tren garı önüne karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu daha sonra başbakanla görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne uzandı. 1,5 saatlik bir görüşmeydi bu. Kameraların karşısına geçti CHP lideri ve güvenlik zafiyeti tartışmalarına değindi. İçişleri Bakanı doğrudan istifa etmeli dedi.
Üç Sayın Bakan'ın televizyon ekranındaki açıklamalarına tanık olduk. Güvenlik açığı var mıydı? Gerekli önlemler alınmış mıydı? Sorusu üzerine İçişleri Bakanı güvenlik açığının olmadığını, güvenlik önlemlerinin alındığını ama önlemlerin Kızılay'da alındığını, toplanma yerinde alınmadığını açıkça itiraf etti. Bakan görevinden ayrılmalıdır. Sayın Bakan görevinden ayrılmıyorsa azledilmesi gerektiğini de ifade etti.
Dün 1,5 saatlik görüşme sonrası yapılan resmi açıklama böyleydi ana muhalefetten. İçişleri ve Adalet Bakanlarının hemen istifa etmesi gerektiğini savundu. Davutoğlu, toplum derin bir acı yaşıyor, Adalet Bakanı ise gülüyor. MHP lideri Bahçeli ve HDP lideri Demirtaş'tan da randevu istedim dedi, cümlesini böyle tamamladı. Tabi haklı olarak herkesin konuştuğu konu, bu bir AK Parti mitingi olsaydı veya başka bir siyasi partinin bir girişimi olsaydı, acaba o canlı bombalar tren garının önüne kadar uzanabilir miydi? Millet biraz da haklı olarak bu soruları soruyor. Yani Ankara Valiliği ne iş yapar? MİT Müsteşarı ne iş yapar? Ankara Emniyet Müdürü, Adalet Bakanı, diğer tarafta İçişleri Bakanı. Acaba bu olayda ciddi bir sorumlulukları yok mu diye soruyor insanlar. Ve dün tabi Başbakan'a da bu hatırlatıldı. Herhangi bir ihmal söz konusuysa biz gerekli adımları atarız dedi Ahmet Davutoğlu.
Herhangi bir eksiklik, zaaf söz konusuysa ki bu konularda gerekli araştırmaların, incelemelerin yapılması talimatını da verdim. Kesinlikle bu zaafın giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. Herhangi bir ihmal söz konusuysa onun için de gerekli adımları atarız. Kimsenin bundan tereddütü olmasın.
Şimdi 5 Haziran'da Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği HDP mitingini hatırlıyoruz. O bombalı saldırıyı neredeyse 7 Haziran sonrasında benzer şekilde... adeta arkası yarın şekilde 20 Temmuz saldırısı takip etmişti. Suruç'ta 33 genci kaybetmiştik. Bu da bir canlı bomba saldırısıydı ve IŞİD'in yaptığı sanılıyor son Ankara'daki saldırıyı. Tabii Ankara katliamı artık böyle söylemek lazım. 25-30 yaşlarında iki erkek canlı bombanın düzenlediği kesinleşti. Muhtemelen zaten olayın ardından net bir şekilde yine IŞİD ve Rakka bildirisi çıkmış olacak. Canlı bombalardan birinin ismi bir hayli ilginç. Yunus Emre Alagöz, 25 yaşında. Tabii iddia niteliğinde şu aşamada. Bu kişi peki kim? Suruç'taki canlı bombanın kardeşi. Adıyamanlı olan bu iki kardeş Suriye'de IŞİD kampında eğitim gördü ve Türkiye'yi bir anlamda son 3 ayda kana bulayan iki kardeşe dönüştü. Tabii görgü tanıkları çok şey anlattı. İlerleyen bölümlerde özellikle buna da değineceğiz. Elinde megafon olan bir kişi kalabalığı patlamanın olacağı yere yönlendirdi. Sürekli HDP'liler burada toplansın anonsu yaptı. 5 dakika sonra patlama oldu. Patlamadan hemen önce sakallı, elinde çanta olan biri yanımızdan geçti. Patlamadan saniyeler önce de bir erkeğin Allahu Ekber diye bağırdığını duyduk. İşte görgü tanıklarının, olayı yaşayanların son anlattıkları böyle. Tabii 11 CHP Gençlik Kolları üyesi vardı ve ölenlerin çoğu barış mitingi için yurdun dört bir yanından o gün Ankara'ya gelen vatandaşlardı ve Türkiye tarihinin en acı saldırısıyla cumartesi sabahı güneşli bir, parlak bir Ankara gününde karşı karşıya kaldı. Hedef tahtasındaki isim Selami Altınok'a kulak verelim. İçişleri Bakanı acaba bir güvenlik problemi, bir istihbarat sorunu var mı sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. Böyle bir durum söz konusu değil dedi.
Güvenlik açığıyla alakalı hiçbir şey söz konusu değildir. Miting Sıhhiye Meydanı'ndadır ve miting alanının etrafı bariyerlenmiştir ve miting alanına girişlerde arama yapılacaktır. Miting alanının dışındaki herhangi bir alanda insanların farklı illerden gelip oradan miting alanına yürüme anında meydana gelmiştir. Biz ona rağmen Ankara Emniyetimiz mekan ve zemin aramalarını yapmıştır. Orada da görevlilerimiz vardır. O manada herhangi bir güvenlik zafiyetini, mitingle alakalı bir güvenlik zafiyetinin olduğunu düşünmüyorum.
Ama herkes böyle düşünüyor. Çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var deniyor. Çünkü bir canlı bombanın, hatta iki canlı bombanın dalga geçer gibi ülkenin göbeğinde, merkezinde, neredeyse devletin tüm birimlerine 10-15 dakika mesafede bir meydanı havaya uçuruyor oluşunun bir güvenlik skandalıyla açıklanmasında fayda var. Yani bakan ne dese açıkçası kimseyi tatmin etmeyecek. Başkentteyiz, yeniden Ankara'dayız. Tren garı önünde patlatılan iki bombadan bahsediyoruz ve resmi rakamlara göre 97 kişi hayatını kaybetti ve sürekli son dakika bilgilerini de aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi saldırıyı yapan iki erkek canlı bombanın kimliği de DNA'sı da araştırılıyor. Hatta bunun da altını çizelim. HDP'nin yaptığı açıklamaya göre ise ölü sayısı 128. Yani bu iki rakam arasında galiba Türkiye gidip gelecek bu hafta. Dün on binlerce kişi Sıhhiye Meydanı'ndaki anma törenine katıldı. Aslında bu aynı zamanda bu güvenlik açığına protesto niteliği taşıyan bir yürüyüştü. Polis vatandaşların tren garı önüne karanfil bırakmasını, Sıhhiye Meydanı'na yürümesini engellemek istedi. Ama neyse ki milletvekilleri vardı ki onların girişimiyle polis engeli duvarı aşıldı. Binlerce vatandaş o meydanları doldurdu. Hayatını kaybedenler için saygı duruşu vardı. Bir dakikalık ve aramaya katılanlar saldırıda sorumluluğu bulunan yetkililerin hesap vermesini istedi. Bunun da altı çizildi. Dün CHP ile HDP teröre karşı omuz omuza verdi. Sırrı Süreyya Önder, Figen Yüksekdağ, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Sakık, Aylin Nazlıaka, Ertuğrul Kürkçü gibi isimler yan yana dizildi ve belki de en anlamlı yürüyüşü onlar gerçekleştirdi. Haluk Koç'la devam edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı özellikle dün CNN ekranlarında yaptığı açıklamada doğrudan tabii belki çok siyasi bir değerlendirme yapmaksızın Ankara'nın bu işin sorumlusu olduğunu ve mutlak şekilde hesap verilmesi gerektiğini dile getirdi. İşte Haluk Koç'un o sözleri.
Çok acı günlerden geçiyoruz, kritik günlerden geçiyoruz. Suruç, daha Reyhanlı'ya, Ceylanpınar'a, Gaziantep'e dönmüyorum. Yani son döneme dikkat çekmek istiyorum. Diyarbakır, Suruç ve peşinden Ankara patlamaları. Bu olayların arkasındaki karanlıklar aydınlatılmadan Türkiye'de herkes her türlü senaryoyu konuşma hakkına sahiptir. Çünkü devletin her türlü istihbarat bilgisi, güvenlik önlemi, siyasi tavrı, bütün bunlar yan yana getirildiğinde çok önceden haber verilmiş, izin alınmış, mülki amirlikten, valilikten böylesi bir gösterinin ve ismi de barış olan, barış haykıran bir gösterinin bu şekilde kana bulanması ve yüze yakın yurttaşımızın katledilmesi, yani bütün bunların bir açıklaması olması lazım. Evet, sağduyulu olmak zorundayız. Evet, zor günlerde eleştirilerimizi ötelemeden, eleştirilerimizi koruyarak birlikte davranabilme, teröre karşı ortak bir mücadele içerisinde tavır sergileme sorumluluğumuz var. Bunların hepsinin bilincindeyiz. Ama demin söylediğim gibi, ya ülke bir yerlere götürülürken bu ülkeyi yönetenlerin temel sorumluluklarını yerine getirmeyişi konusunda da tespitlerimizi, eleştirilerimizi ağır da olsa yapmak zorundayız.
Bilmiyorum, can sıkıcı haberler de galiba ard arda geliyor sevgili dinleyiciler. Cumartesi günkü tarihi saldırıyı konuştuk. Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kanlı saldırısı dedik sevgili dinleyiciler. 97 vatandaşımızı kaybettik ve maalesef bu rakam artmaya devam edecek. Ona bu gece 97 artı 1 şeklinde tanımlayabileceğimiz Levent Kırca da eklenmiş vaziyette. Temmuz ayından beri karaciğer kanseri sebebiyle kemoterapi görüyordu usta tiyatrocu ve bu gece iki sularında hayatını kaybetti. 67 yaşında Levent Kırca'yı kaybettik. Bir hafta önce hastalığı ağırlaşmıştı zaten. Yine hastaneye kaldırılmıştı. Çocukları yanındaydı. Usta oyuncu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydi ve bu gece saat 2'de hayatını kaybetti. Tabii vefat haberini alanlar doğrudan hastaneye gece saatlerinde koşturdu. Sabah saatlerinde de eski hayat arkadaşı ama bir anlamda kader arkadaşı Oya Başar'ın gözyaşlarıyla anlattığı bir Levent Kırca vardı. Gelin bir de Başar'ın ağzından dinleyelim.
Hayatımın 35 yılı çok değer verdiğim bir insan bugün bizden ayrıldı. Ama çocuklarımız ve biz buradayız. Onun için hep dua edeceğiz. Biz onu çok sevdik. Bizim için çok değerliydi. Ayşem, Umut'um, biz onu çok sevdik. Allah huzur içine yatırsın inşallah, onu diyorum. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok. Ya Levent Kırca'nın anlatılmasına gerek yok. Levent Kırca yaptıklarıyla vardır zaten. Hayatta duruşuyla. Benim onu anlatmama gerek yok. O çok değerli bir insandı. Ya özür dilerim, çok üzgünüm. Konuşamayacağım daha fazla.
Ankara'sıyla Levent Kırca'sıyla Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim sevgili dinleyiciler. 7.44 saat biraz mola verelim. Hemen ardından yine Türkiye'yi ve dünyayı da konuşmaya devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Uzundur ömür, meraklanma, Mühimdir yalnızlık, telaşlanma, saatler geri, yavaşlama, sayfalar sarı, bir zamanlar genç olsan da, yaşamdan yaralı, hayvan gibi, insafa gelmeyen, sahip gibi, duygular, saygılar, eşyalardan sonra, yazılmış suya, bir zamanlar aşk olsan da. Ne zaman gitti tren, bir ben kaldım bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren, bir rüzgara kapıldık biz. Yelkenler delik deşik, acıttık bir anda acıya, bir rüzgara kapıldık biz. Ne sen anladın, ne ben öğrendim. Ön sözler gereksizmiş, geç bildim. Okuduk yine de, gençmişiz işte. Öylesizliğin daha güzelmiş öylece. Bir kısa film, hayattan kalan oyuncu olsan, yönetmen olsan, gördüklerini unutmuş olsan, yaşamak bazen sabır ister. Ne zaman gitti tren, bir ben kaldım bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren, bir rüzgara kapıldık biz. Yelkenler delik deşik, acıktık bir anda acıya, bir rüzgara kapıldık biz. Ne zaman gitti tren, bir ben kaldım bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren, saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren, saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın. 7.49 sevgili dinleyiciler. Türkiye tarihinin en kanlı saldırısını ve belki de en ciddi güvenlik skandalını yan yana konuşuyor vaziyette. Cumartesi sabahına dönelim. Barış mitingi var ve özellikle Ankara tren garı önünde toplanan kalabalıklar söz konusu. Saatler 10.04'ü gösterdiğinde, yani cumartesi sabahı, ilk patlama meydana geliyor. Bu patlama tam da miting alanına yürüyüşe geçileceği sırada meydana geldiği için ölü sayısı artıyor. İnsanların en kalabalık olduğu yer, nokta ve hareket hali. İlk patlamadan topu topu 3 saniye sonra ikinci patlama meydana geliyor. Bu patlama ilk patlamadan dolayı bu defa panik halde kaçan insanların olduğu güzergahta yaşandığı için ölü sayısı yine artıyor. Patlamaların bir üçüncü veya daha fazla kişinin işaretiyle mi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği şu anda tam bir soru işareti denmiş. Tabi uzmanlar çok şey masaya yatırmış. Benzer olaylardan farklı olarak her bir canlı bombaya beşer kilogramlık plastik patlayıcı yerleştirilmiş. Tahrip gücünün artırılması için metal parçaları kesilmiş, nizami kesilmiş bideler yüzlercesi bombaların içine konmuş ve tahrip gücü baya baya yüksek bir bombaya ve eyleme dönüşmüş vaziyette. Ankara'daki bombalı saldırılarda tabi yaralananlardan Abdülselam Altun'u konuştuk. Tedavi gördü hastanede, babasına bombacıyı gördüğünü anlattı. Bu tabi çok ciddi bir açıklamaydı ve bir görgü tanığının değerlendirmesiydi. Zaten polis de muhtemelen Altun'dan bilgi aldı. İşte babanın o sözleri.
O çocuk da ya ölmüş ölmemiş bilmiyorum, bombayı koyan. Kendisi bombayı bıraktı, pime dedi ki, pime de elinde bir şey vardı. Nasıl bastıysa dedi, üstüme ateş geldi.
Yani bastığı anı görmüş.
Görmüş. Bombacı sırt çantası vardı, sakalıydı. Bombacı çocuğum onu görüyor, diyor ki ben bomba dedi, bu adam panikledi kaçtı ama elindekini bıraktı. Sonra da dedi ki bir şeye bastı, ateş, çocuğun bütün yüzü saçı yanmış, elbiseleri yanmış.
Tabii gerçekten çok ciddi bir güvenlik ve istihbarat açığı sevgili dinleyiciler. 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce Diyarbakır patlamıştı, hatırlayacaksınız. Az önce anlatmıştım. 4 kişi ölmüştü bu saldırıda ve bombaları yerleştiren Adıyaman'da Orhan Gönder'di. 3 Haziran'da Diyarbakır'da askerlik yoklaması yaptırmadığı gerekçesiyle kaldığı otelde gözaltına alınıyor. Fakat ailesinin oğlumuz IŞİD'e katıldığı ihbarına karşın hiçbir şey yokmuş gibi bu adam elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşıyor ve o Orhan Gönder 2 gün sonra Diyarbakır'ı kana buluyor. 20 Temmuz'da zaten Suruç katliamını biliyoruz ve 33 genç Orhan Gönder gibi Adıyamanlı olan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün intihar saldırısında, yani bir IŞİD saldırısında can veriyor. Ve Gönder, Şeyh Abdurrahman Alagöz ve kardeşi Yunus Emre Alagöz'ün Adıyaman'da IŞİD faaliyeti yürüttüğü ortaya çıkıyor ama olayın ardından. Keşke olay öncesi bunlar ortaya çıksa da engellenebilse. 3 teröristin de geçen sene Suriye'ye gittiği, IŞİD kamplarında bir eğitim gördüğü de anlaşılıyor. Polis önceki günkü katliamı gerçekleştiren İki canlı bombadan birinin işte bu isimlerden biri olduğunu tahmin ediyor. Yunus Emre Alagöz, yani Abdurrahman Alagöz'ün kardeşi, yani Suruç'u havaya uçuran adamın kardeşi sevgili dinleyiciler. Ve böyle bir kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallaya sallaya Ankara'da tren garın önüne kadar ulaşabiliyor? Bu işte tam bir istihbarat skandalı diyor uzmanlar. IŞİD geçen sene eylem yapmaları için Türkiye'ye çok sayıda militan gönderdi. Bu sene zaten IŞİD'e karşı aldığımız savaş kararı da vardı. Buna ek olarak zaten İstanbul'da, büyük şehirlerde, metropollerde de IŞİD'in varlığını biliyoruz. Ve bunlardan biri de Yunus Emre Alagöz'dü. Muhtemelen bu saldırının göbeğindeki isim de bu isim olacak. MHP ile devam edelim. Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın tepkisi vardı. Terör dedi, bizim geleceğimizi asla tayin edemeyecek. İşte Vural'ın o sözleri.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük katliamlarından biri. Üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Ama teröre teslim olmayacağız. Terörün tuzağına düşmeyeceğiz. Terörü yeneceğiz. Güzel ülkem huzura layıktır. Güvenliğe layıktır. O bakımdan terörü bir araç olarak kullanıp amaçlarına ulaşmasını engellemek, kamu düzenini sağlamak, huzuru sağlamak, demokrasi içerisinde görüş ve düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyor. Terör bizi teslim alamayacak. Terör bizim geleceğimizi tayin edemeyecek.
Konuşacağız sevgili dinleyiciler. Haberin daha birçok ayrıntısı var. Aynı zamanda 92 kişinin kimliği belirlendi. Son dakika bilgilerini özellikle geçeceğim ki yayın içerisinde sanıyorum bu da ayrı bir trafik yaratacak gibi. Şimdi saldırıyı yapan iki erkek canlı bombanın DNA'sı kimliği araştırılıyor. Ve ilerleyen bölümlerde sanıyorum belki de yeni DNA'ları konuşmuş olacağız. Şimdi tabii polisin dün tarihi saldırının ardından yapmış olduğu operasyonlar da vardı. Ankara'daki Cumhuriyet tarihinin en büyük terörist eyleminden sonra polis harekete geçti. IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı. Bilmiyorum ne derece hepimizi tatmin etti ama güvenlik güçleri işte Adana, İzmir, Konya merkezli birçok operasyon düzenledi ve toplam 53 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Olayın ardından olay yaşanmış, 97 kişi hayatını kaybetmiş ve işte bu ölümlerin ardından başlatılan bir operasyon olduğunun altını çizelim. Yani gitti canlar, geldi polis diyelim. Şimdi de hava durumu.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Geçen haftaya oranla tabii biraz daha belki keyifli bir havayı takip edeceğiz gibi. Geçen hafta yağmur vardı, hafta sonu da yağmur vardı. Ama lafı çok uzatmayalım. Meteoroloji uzmanı İlker Koç'a soralım. İlker Bey günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Yeni haftaya başladık, yeni güne başladık. Neler aktarırsınız?
Yeni haftada bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde, salı ve çarşamba günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü yağışlı hava yurdun doğu kesiminden etkili olduktan sonra yurdu terk ediyor. Hava sıcaklığı bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yarın ve çarşamba günü yurt genelinde sıcaklıklarda 4 ila 8 derecelik bir azalma söz konusu. Perşembe gününe itibaren ise yağışlı havanın geçmesiyle birlikte hava sıcaklığında tekrar artışlar bekliyoruz. Bu artışlarla birlikte cuma ve hafta sonu sıcaklıklarının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz bölgesinde sağanak yağış beklentimiz var. İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekliyoruz. Günün en yüksek sıcaklığı 25. İzmir sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Ankara'da ise kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Günün en yüksek sıcaklığı Ankara'da 25 derece olmasını bekliyoruz. Yarın da yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak yağış var. Çarşamba günü ise yurdun güney iç ve batı kesimlerinde yağış yok. Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlı hava etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.
Noktayı koyalım meteorolojiyle sevgili dinleyiciler. Günaydın Türkiye devam edecek.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası RSFM, İstanbul Kocaeli ve Bursa'da eser sabah. Yeni haftayı açıyoruz dedik ama baya baya tatsız açıyoruz tabii. Terörle Ankara ile başlıyoruz. 12 Ekim'i konuşuyoruz. Huzurlu bir pazartesi sabahı diliyorum. Terör haberleri almayacağımız tadında bir gün diliyorum. Şimdi bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için dünkü törenle devam edelim. Dün çünkü anma törenine dönüştü. Yani Türkiye hakikaten enteresan bir iklime sahip. Cumartesi günü barış için gidenler için bu defa pazar günü anma töreni düzenlendi. Barış mitingini organize eden işte KES, DİS gibi, Türk Tabipler Birliği gibi, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra mitinge katılan kurumların temsilcilerinin yer aldığı koordinasyon komitesi katliamda hayatını kaybedenler için yine Sıhhiye Meydanı'ndaydı. Toplu anma ve uğurlama töreni düzenlendi. Burada verilen mesajlar önemliydi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş konuştu. Önce saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı, ardından törene katıldı. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Buraya barış türküleri söylemek için gelmişlerdi ama biz onları koruyamadık, bizi affetsinler dedi.
Her birinin yüreğinde barış türküsü olacak. Yastayız, üzgünüz ama öfkeliyiz. Uçsa kanat çırpsa haberi olan devlet, Ankara'nın göbeğinde bir katliamı önlememiştir. Onlar büyük bir umutla Ankara'ya geldiler. Koruyamadık onları. Maalesef koruyamadık. Affetsinler bizi. Kimliklerimiz, inançlarımız, siyasi duruşumuz ne olursa olsun, biz de rezilinler olarak bu devlet bizim, bu vatan ortak malımızdır diyeceğiz. Şiddet şiddeti doğurmasın diyeceğiz. Ama hesabı da soracağız.
Dün Başbakan'la ana muhalefet lideri görüştü. Keşke Ankara öncesi görüşmeler yapılabilseydi de en azından cumartesi sabahı belki de bambaşka bir güvenlik kordonu veya zinciri dikkat çekerdi. Hep merak ettiğimiz konu o. Yani tren garı önünden başlayan topluluklar acaba bir AK Parti topluluğu olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mitingi olsaydı acaba benzer boşluk bırakılabilir miydi? İnsanların cevabını merak ettiği soru biraz da bu. Dün 1,5 saatlik görüşme vardı köşkte sevgili dinleyiciler. Başbakanla Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Görüşmenin ardından başbakanlıktan açıklama yapıldı. Devlet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu şeklinde. Peki Kılıçdaroğlu neler söyledi? Davutoğlu'na izlenen dış politikanın yanlışlığını söyledin dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Canlı bomba bir Orta Doğu geleneğidir. İzlenen dış politika da terörü ülkemize getirmiştir. Bu beladan şimdi kurtulmamız gerekiyor dedi CHP lideri.
Sayın Davutoğlu'na izlenen dış politikanın yanlışlığını da söyledim. Daha ilk koalisyon görüşmelerinde geldiğinde kendisine dış politikanın 180 derece değişmesi gerektiğini ifade ettim. Bugün de aynı düşüncemi aktardım. Canlı bomba bir Orta Doğu geleneğidir dedi. İzlenen dış politika terörü ülkemize getirmiştir.
Mehmet Barlas gündemde sevgili dinleyiciler. Sabah gazetesi yazarı akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. NTV'de önceki gece katıldığı programda Ankara saldırısıyla ilgili enteresan bir yoruma imza attı Barlas. Bu terör olayı dedi, ilk değil. Amerika'da ikiz kuleler vuruldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da metroyu havaya uçurdular. Orta Doğu'da bunlar her gün oluyor. Irak'ta 60, başka yerde 100 kişi ölüyor. Ama unutmayalım, biz de Orta Doğuluyuz şeklinde hakikaten belki son yılların en tartışma götüren değerlendirmelerinden biri. Yani satır arasında ne diyor Barlas? Siz ölmeye devam edin. Biz de sizi izleyip ekranlardan yorumlamaya devam edelim. Abdullah Gül'le devam edelim bu defa. 11. Cumhurbaşkanı konuştu. Ankara'nın merkezinde, bir ülkenin merkezinde böyle bir olayın olmuş olması kabul edilebilir değil dedi. İşte Gül'ün o sözleri.
Türkiye'nin başkenti Ankara'da, Ankara'nın merkezinde böyle bir olayın olmuş olması tabii hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye'yi bir terör girdabına çekme gayreti bir süredir zaten açıkça ortada gözüküyor. Bu tuzağa kimsenin düşmemesi gerekiyor. Taraftan gayet soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde eminim ki tedbirler hep alınacaktır. Ayrıca bu kanlı olayların bir an önce durdurulması gerekir. Çünkü hepimiz bir geminin içindeyiz. Türkiye hepimizindir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimizindir. Etrafımızda bu kadar ateş varken, çok gerginlikler varken Türkiye'nin içini daima sağlam tutmak
tabii gecenin haberini hatırlatmaya devam edelim sevgili dinleyiciler. Çünkü gazete manşetlerinde yok bu haber. Daha doğrusu gazetelerde yok. Çünkü gece 2.40 sularında Levent Kırca'yı kaybettik. Temmuz ayından bu yana karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. Hatta kemoterapi görüyordu son dönemde. Ve usta tiyatrocudan bu gece 2.40 sularında, ben 2 diye biliyordum ama meğerse 3'e 20 kala ölüm haberi ajanslara düşmüş ve o ölüm haberi geldi. Oğulcan Kırca oğlu hemen zaten olay sonrasında gazetecilere bir açıklama yaptı. Son mektubunu okudu babasının. Son mektup hakikaten enteresan. Dik durun diyor mektubun son bölümü özellikle. Adil olun diyor Levent Kırca. Sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle Atatürk'te kalın, Cumhuriyet'te kalın ve hoşça kalın diyor yılların sanatçısı, usta tiyatrocu. Devam edelim. Bugün hayat duracak. Bugün ve yarın duracak. Çünkü cumartesi günkü skandalı bir anlamda hem protesto etmek hem de barış mitinginde katledilenleri anmak için yan yana gelecek odalar sevgili dinleyiciler. İşte az önce bahsettim kısmen Disk, Kesk dün Sıhhiye Meydanı'ndaydılar. Bu defa sadece Ankara değil yurdun dört bir yanında protestoları, grevleri olacak. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği 10 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen katliam sonrası yaptıkları açıklamada genel greve işaret etmişlerdi ve bir anlamda bunun ilan etmişlerdi ve 12-13 Ekim'de grevdeyiz denildi. Yani bugün ve yarın grev yaşanmış olacak. Sivil toplum örgütleri, üniversite öğrencileri, öğrenci dernekleri de greve destek verecek. 3 Sağlık Emek Örgütü, işte Türk Tabipler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'yla DİSK'in Dev Sağlık İş Sendikası bu grevlerde yerini alacak. 2 gün boyunca tüm yurtta dersler boykot edilecek, işçiler genel greve gidecek, ülkede hayat duracak ve temel ihtiyaçlar dışında tüketim yapılmayacak. Çünkü bugün Türkiye'nin her bir noktası Ankara ve tren garı önü. Belki de bu mesaj hep birazdan verilmiş olacak diyelim. Hadi gelin biraz havayı değiştirelim. Spor sayfalarına geçelim çünkü milli mesaide de özellikle bu burukluk dikkatimizi çekti. Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in Çek Cumhuriyeti şöleninden sonra, zaferinden sonra yapamadığı açıklama dahi vardı. Çünkü cumartesi gecesi kimsenin gözü kulağı açıkçası Çek Cumhuriyeti Türkiye maçında değildi. Gelin bu defa spor sayfalarında neler yaşanıyor? Biraz da Ankara mesajlarını bu noktadan verelim, yolumuza futbolla devam.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Özellikle tabii cumartesi günkü olayın ardından millilerde moraller bozuktu sevgili dinleyiciler. Ve maçtan sonra da açıklama yapamayacağım dedi. Çünkü böyle bir günün akşamında bir maçı değerlendirmek açıkçası bizlere yakışmaz mesajını verdi Fatih Terim ve bir nebze olsun, hani belki de hepimizin havasını değiştirebilecek bir sınav var yarın. O da İzlanda mücadelesi. Tabii millilere Euro 2016 finallerine katılmak babında, playoff turunu oynamak babında sadece bir puan yetecek ama Fatih Terim sıyrılın kötü havadan demiş. Sadece bir puana değil, aynı zamanda zafere odaklanın. Konya'da stadyumun yine tamamen dolacağına eminim. Bu taraftara Hollanda zaferinden sonra bir de İzlanda zaferi yaşatın. Size yakışan da böyle günlerde bu. Sahaya bir puan bize yetiyor düşüncesiyle değil, İzlanda'dan ilk maçın rövanşını alacağız düşüncesiyle çıkın demiş Fatih Terim. Büyükşehir Torka Arena'da 18'de bu akşam son idmanını yapacak milliler ve ardından zaten Fatih Terim'in maç önce, daha doğrusu idman öncesi yapacağı basın toplantısı var. Bunun da 17.30 olduğunu aktaralım. Milli mesai demişken şimdi Euro 2016 elemelerinde tabii İzlanda ve Çekler ilk ikiye yerleşmeyi başardı. Hollanda ile biz çekişiyoruz üçüncülük, en iyi üçüncülük konusunda ve adımızı playoff turuna yazdırmış olacağız. En ciddi, en zor sınavı Ankara katliamının yaşandığı günün akşamında bu zor ortamda geçmeyi bildik ve Çekleri 2-0 mağlup ettik ve ardından şimdi sadece bir puanın bile yetebileceği İzlanda sınavı Konya'da. Şimdi Euro 2016'ya 9 grupta 3. olan takımlar arasından en iyisi direkt olarak katılacak. Diğer 8 takım aralarında maç yapacak. İşte kimisi seri başı olacak, kimi ise bu kümeye giremeyecek. Doğrudan playoff sınavlarına odaklanacağız. A milli takım tabii şu aşamada en iyi üçüncü değil ki bu kolay gözükmüyor. Grubunda 15 puan toplayan milliler Kazakistan'dan aldığı 6 puanı üçüncüler sıralaması için kullanamıyor. Böyle bir durum var. Fakat olasılık hesapları da var. Şimdi son maçta Kazaklar Letonya'yı mağlup eder, son sıradan kurtulur. Kurtulursa Türkiye en iyi üçüncü hesaplamasında artı 4 puan daha kazanmış olacak. Kazakların konumuyla ilgili bir durum bu. İzlanda'yı da mağlup etmemiz halinde 16 puanla en iyi üçüncü olma şansımız var. Ama net şekilde üçüncü olamıyoruz. Çünkü sadece bu şansı kullanmaya çalışacağız. Çünkü diğer tarafta Slovakya'nın, Ukrayna'nın alacağı sonuçlar da önemli. Yani sadece bir gecede neredeyse 4 ihtimali masaya yatıran A milli futbol takımı var. Biz bırakalım en iyisini. Muhtemelen playoff oynayacağız. Ve bu playoff'tan da, bu zor sınavdan da iyi bir sonuçla sıyrılmayı başaralım. Noktayı koyalım biraz milli mesaiye. Yarın Konya'da İzlanda sınavımız var. Birazdan gazete manşetlerine geçelim. Ankara'yı farklı manşetlerden, farklı okumalarla size aktarmaya devam edelim.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
We'll be right back. çok hata yapmışım meğer. Gözüm kapalı bakmışım meğer. Yıllar geçmiş ben saymışım meğer. Dostum sanıp aldanmışım meğer. Yıllarca sürer sanmışım meğer. Boşa kalbimi açmışım meğer. Vakit kaybıydı diyemem ama sen hiç dostum olmamışsın meğer. Olsun varsın pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık bitenlere. Ağlamam artık güzellere. İhanet edenlere. Ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık bitenlere. Ağlamam artık güzellere. İhanet edenlere. Çok hata yapmışım meğer. Seni yokken varsaymışım meğer. Yollar gitmiş ben kalmışım meğer. Aşkım deyip hapsolmuşum meğer. Bir ömür sürer sanmışım meğer. Ben boşa kürek çekmişim meğer. Vakit kaybıydı diyemem ama senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varsın pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık. Ağlamam artık güzellere. İhanet edenlere. Ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık bitenlere. Ağlamam artık güzellere. İhanet edenlere. Ağlamam artık bitenlere. Ağlamam artık güzellere. İhanet edenlere.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası RSFM. Yeni haftayı terörle açıyoruz, Ankara'yla açıyoruz ve gazete manşetlerine geçiyoruz. Bakalım Ankara saldırıları ve sonrası acaba bugün nasıl okunmuş, nasıl okutulmuş? Şimdi sıra gazete manşetlerinde ve Cumhuriyet'te. Bu toplum sinmez diyor Cumhuriyet bugün sürmanşetten. Doktor Murat Paker'in güzel yorumu dikkat çekmiş. Toplumu sindirme çabaları başarılı olamayacak çünkü artık cin şişeden çıktı diyor. Paker'in bu yorumunu Cumhuriyet bugün sürmanşete taşımış vaziyette. Bu toplum neden sinmez? Çünkü halk saldırıdan 24 saat sonra dahi yine aynı alanda yerini aldı denilmiş haberin detayında. Ankara uyurken diyor Cumhuriyet, Eçlikler önlem aldı. Ankara tren garındaki saldırıdan bir hafta önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerine güvenlik uyarısı geçtiği ve önlemlerin artırıldığı ortaya çıktı denmiş. Batı zekası kafası bizde hakikaten bizden çok daha başka. Adamlarda istifa mekanizması, hesap verebilme refleksi hakikaten bambaşka. Hani 97 ölü, 1000 kınama, 10 bin kınama ama sıfır istifa. Hani böyle enteresan bir iklimimiz var. IŞİD dergisi saldırının sinyallerine mi verdi acaba demiş Cumhuriyet. IŞİD dergisi Konstantiniye'nin 3. sayısında kapak konusu intihar saldırılarıydı. Derginin 15 Eylül'de çıkan son sayısında intihar eylemlerinin caizliği ve faziletinden bahsediliyor demiş gazete ilk sayfa haberinde. Dünyanın gözü kulağı da tabii Ankara'da, CNN ekranlarını veya belli başlı uluslararası ekranları açtığınız zaman neredeyse Ankara yine patlamalarla, yine bir terör silsilesiyle gündemdeki başkent. Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısına dünya liderlerinden taziye ve tepki yağıyor demiş gazete. Obama Cumhurbaşkanını arayarak taziye ve destek mesajlarını iletti. Vladimir Putin de saldırıyı küstah eylem olarak nitelendirdi deniliyor haberin detayında. Geride kalan bir çift ayakkabı sanıyorum gazetede bugün en dikkatimizi çeken bölüm. Hatta onu biraz da sesle destekleyelim. Ankara'daki bombalı saldırıda arkadaşının kolları arasında ölen Dilan Sarıkaya'nın teyzesi Yıldız Erdoğan yeğeninin yırtık ayakkabılarına ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü deniliyor. İşte o teyzenin çığlığı.
O çocuk oraya silahla gitmedi. O çocuk yüreğinde sevgiyle gitti oraya. O 23 yaşında bir çocuktu. Herkesin var bu kadar çocuğu.
Türkiye gazetesi manşet bombacılar IŞİD'li sevgili dinleyiciler. Yine aynı örgüt diyor gazete. İlk bulgular başkenti kana bulayan örgütün IŞİD olduğunu gösteriyor şeklinde. Hatta Suruç'un kopyası denmiş. İlk sayfaya baktığımızda kurbanların sayısı 97'ye çıktı diyor Türkiye. Yakınlarının cenazesini teslim almak isteyenlerin adli tıp önündeki acı bekleyişi dün de sürdü. 97 olarak açıklanan resmi kayıpların 11'i Malatya'dan ve hepsi CHP'nin İl Gençlik Kolları üyesi. Bu arada HDP ölü sayısının 128 olduğunu savundu diyor gazete ilk sayfasında. Devam edelim. Özellikle Mehmet Görmez'in dünkü yorumu da dikkat çekiciydi. Diyanet İşleri Başkanı konuştu. İnsanlığın Ankara olayı üzerinden merhametini kaybettiğini dile getirdi. İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın o sözleri.
Dün Ankara'da onlarca insanın gaddarca, zalimce katledildiğine şahit oldum. Allah'ım, senin yarattığın bu kul insan ne kadar zalim olabiliyor? Bu asırda bütün insanlığın en büyük sorunu bir vicdansızlık ve merhametsizlik sorunu. İnsanlık merhameti kaybetti. Bu buluşmamızı, insanlığı kuşatan bu şiddetin, bu gaddarlığın, bu zalimliğin sona ermesine vesile eyle Allah'ım.
Türkiye bugün bir İngiliz gazetesinin iddiasını gündeme taşımış. Son dönemde gerilen Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili İngiltere'den şok bir iddia geldi denmiş. Nedir bu iddia? Daily Mail hava sahamızı ihlal eden Rus MiG'lerinin vurulduğunu savunmuş. Hatta Türkler Rus uçağını düşürdü denmiş. Ama işte hem Ankara kanadından hem de Moskova kanadından konuyla ilgili en ufak bir değerlendirme yok. Yani haberin doğrulanmadığının da resmi kaynaklarca altını çizelim. Sadece iddia niteliğinde bir Batı haberi olduğunun da altını çizelim bir kez daha. Türkiye'ye son noktayı koyalım ve geçiyoruz gazete Zaman'a. Zaman manşette kahreden şüphe diyor. Diyarbakır, Suruç ve başkent saldırıları aynı odağı gösteriyor denmiş. Emniyetin araştırmasına göre iki canlı bomba Diyarbakır ve Suruç saldırılarını gerçekleştiren IŞİD militanlarıyla bağlantılı. Biri Suruç bombacısı Adıyamanlı Alagöz'ün kardeşi Y.E. diğeri ise onun arkadaşı. Yani bir anlamda koca istihbarat, koca MIT uyuyor mesajını veriyor Zaman. Cevap bekleyen sorular var demiş gazete. 1- Devlet kurumları saldırılarının en yoğun olduğu başkente bombalar nasıl sokuldu? İki canlı bomba Suriye'den Ankara'ya iki günde acaba nasıl gelebildi? Günün sorusu bu aslında. İki şüphelinin Diyarbakır ve Suruç bombacılarıyla bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Söz konusu iki olayla ilgili soruşturma neden bir türlü ilerlemedi? Üç olaydan üç gün önce istihbarattan mitingde ses getirecek eylem hazırlığı var notu iletildi. Polisin bunu ciddiye almadığı iddiası acaba doğru mu diyor Zaman ve bir diğer soruyu soruyor. Bir gün önce Ankara'da eylem yapılacak şeklinde tweetler atıldı. Bu mesajlar hangi örgüt ya da istihbarat yapılarını gösteriyor? Acaba bu araştırıldı mı diye bir soru yöneltiyor. AK Parti kanadından Mehmet Ali Şahin'in tepkisi biraz enteresandı. Çevrede ciddi arama yapılması icap ederdi dedi Şahin ve bunun araştırılması gerekiyor o sözler.
Ankara'da bir yürüyüş yapılırken çevrede de çok ciddi aramaların yapılması bu tür eylemlerin meydana gelmemesiyle ilgili tedbirlerin alınması icap ederdi. Bu tedbirler alınmış mı alınmamış mı olayın bir de o yönünün araştırılması gerekir. Bir, bu eylemi kimler hangi amaçla yapmıştır? İki, bu eylemin meydana gelmemesiyle ilgili güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi yapmış mıdır? İki hususun çok ciddi şekilde araştırılması gerekir.
Sorular var diyor Zaman. Tabipler Birliği zafiyet yok diyen bakanlara sormuş. İhmal yoksa bu kadar insan acaba trafik kazasında mı öldü diye soruyor Tabipler Birliği. İçişleri Bakanı Selami Altınok'un Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı ile ilgili yaptığı tepki toplayan güvenlik zafiyeti yok açıklaması tartışılmaya devam ediyor demiş gazete. Dün basın toplantısı sırasında işte Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı soru yöneltiyor. Güvenlik zafiyeti yoksa bu insanlar trafik kazasında mı ölmüştür yoksa pikniğe mi gitmişlerdir şeklinde hakikaten yerinde bir soru. Özellikle CHP liderinin de zaten benzer konuyla ilgili tepkisi vardı. Adalet Bakanı Kenan İpek'in İçişleri Bakanı'na yöneltilen istifa sorusu sırasında gülümsemesine tepki gösterdi. Düşünün böyle bir ortamda gülen bakanı bile konuştu Türkiye ve bu bakan o koltukta oturamaz dedi.
Adalet Bakanı, görüntü tam bir ibretlik. Toplum derin bir travmayı yaşıyor. Adalet Bakanı sadece gülümsüyor. Bu bakan o koltukta oturamaz. Eğer topluma saygı gösteriyorlarsa, bu ülkenin insanlarına saygı gösteriyorlarsa iki bakanın da görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. Bu talebi Sayın Davutoğlu'na bildirdim. Sayın Davutoğlu olayı müfettişlere havale ettiğini, gelen rapora göre tavır takınacağını ifade etti. Ama ben rapor beklenmeden, raporun içeriği ne olursa olsun iki bakan da görevlerinden ayrılmalılar. Siyasi sorumluluğun gereğini yerine getirmeliler. Bu yapılmadığı takdirde bu travma daha çok su kaldırır.
Vatan Gazetesi talimat Rakka'dan diyor. Neresi Rakka? Suriye'de IŞİD'in şimdilik kalesi gibi gözüken merkez. Reuters'a konuşan iki polis şefi ilk bulgu IŞİD'e işaret ediyor demiş. İddiaya göre eylem talimatı örgütün Suriye'nin Rakka bölgesindeki Türkiye Şurası'nda alındı deniliyor. Ve Yunus Emre Alagöz'ün adı şimdi gündemde. Suruç bombacısının kayıp kardeşi olarak da özetlenebilir bu adam. Militanlar birkaç kez Ankara Garı ve Sıhhiye Meydanı'nda keşif yapıyor. Dikkat çekmemek için sakallarını kesiyor, telefonlarını kapatıyor, TNT kalıplarını da hücre evlerinde üzerlerine sarıyor ve koskoca MIT uyuyor sevgili dinleyiciler. Üç mesaj var Vatan'da. Davutoğlu ile CHP lideri görüştü demiş gazete. Kılıçdaroğlu üç mesaj verdi. İçişleri ve Adalet Bakanları istifa etsin, bazı isimlerin attığı tweetlerle ilgili gereken yapılsın, Demirtaş dışlanmasın. Davutoğlu peki neler söylemiş? Yazılı bir açıklama yapmış. Gelişmelerle ilgili yakın diyalog ve bilgi alışverişi içinde olacağız. Tüm partiler ve sivil örgütler dayanışma içinde olmalı ve mücadele sürmeli. Aynı zamanda başbakanın zaten milli yasa ilişkin, 3 günlük yaz ilanına ilişkin bir değerlendirmesi de vardı. Hatırlayalım şimdi onu.
Aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek terör saldırılarında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, şehit polislerimiz, askerlerimiz, korucularımız için 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldık.
Hürriyet gazetesi sevgili dinleyiciler, o simge fotoğrafın simgeleri, daha doğrusu tek simgesi konuyu anlatmış. Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan İzzettin Çevik, HDP Ankara Milletvekili adayı eşi Hatice, ve kız kardeşi Nirgün'le mitingde. İnşaat fakültesi öğrencisi kızı Başak'la buluştuğu an patlama meydana geliyor. Kızı ve kardeşini kaybediyor adam. Yaralanan eşine sarılıp teskin etmeye çalışıyor. Eşi hastanedeyken iki cenazesini Şanlıurfa'ya götüren bir babadan bahsediyoruz. Bir abiden bahsediyoruz. Kızım seneye mezun olacaktı. Biz barış diyorduk. Başka bir şey demiyorduk. Onlar da Ankara'nın göbeğinde bize bunları yaptılar. Şimdi tek arzum var. Canlarımı toprağa vermek. Bir babanın hedefi işte bu kadar anlamlı hale gelebiliyor. Bu kadar küçültülebiliyor aslında. Maalesef sorun bu. Yani çocuğunuzu okutmak, ona bambaşka bir gelecek kurmak gibi bir hedefiniz varken şimdi onu mezara sağ salim götürebilmek gibi bir meseleniz oluyor. Barış için yola çıkan Eren Akın'ın memleketi Malatya'ya cenazesi dönmüş. Eren daha 19'unda. Anneyi düşünün. Oğlunun gülümseyen fotoğrafına uzun uzun bakmış, öpmüş, ağlamış, fenalık geçirmiş. Kılıçdaroğlu'yla bir selfiesi de var aynı zamanda. Eren'in sanki Kılıçdaroğlu da olayı hissediyormuş gibi öyle bir bakmış ki o selfieye. Bu tarz acılar aslında, daha doğrusu yaşam öyküleri ön plana çıkarılmış Hürriyet'te. Kübra Meltem Molla onlardan biri. 44 yaşında kadın. HDP İstanbul Milletvekili adayı. Türkiye tabii yine aydın gençlerini, aydın insanlarını kaybetmeye devam ediyor. Suruç'tan sonra sanıyorum bu olayda buna örnek teşkil edebilir. Evli ve iki çocuk babası, Emek Partisi Çanakkale İl Başkanı olan Ercan Atsız. Yine bu isimler kervanında. Bir diğer isim, Emek Partisi Mersin yöneticisi, kimya mühendisi okuyan Şebnem ölenler arasında. Dilan telefonunu açamamış, 23 yaşındaki Dilan meydanda bir arkadaşının kollarında can veriyor. Çukurova Üniversitesi'nde arkeoloji okuyan bir genç kız ve Adana'daki ailesi patlamayı duyunca hemen Dilan'ı arıyor ama cep telefonunu bir başkası açıyor. Cep telefonlarının toplandığı olay sonrasında toplandığı bir masa var. Düşünün, yan yana dizilmiş, başında da 3-5 kişi dikiliyor. Hangi telefon çalsa o telefona cevap veriliyor ve o cevabın sanıyorum ne olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. 19 yaşındaki Ali'yi de kaybetti Ankara ve Türkiye. Bomba kurbanı Kahramanmaraşlı Ali bu sene Mersin Üniversitesi elektrik bölümünü kazanmış ve Ali'nin fotoğrafı dün Sıhhiye Meydanı'nda saldırıyı protesto edenlerin ellerinde yükseldi deniliyor haberin detayında. Çok selfie var. Örneğin bir selfie'de 4 kişi yok denmiş. Galiba o selfie'de aslında Türkiye yok. Biraz da bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü ne olduysa 7 Haziran'dan sonra, ne olduysa 20 Temmuz'dan sonra siyasetin kilitlenmesiyle, önünün açılmamasıyla oldu ve Türkiye'nin geldiği son nokta ve maalesef arkası yarın bu. Yani bugün bunu konuşuyoruz, yarın belki de adını bilmediğimiz başka bir saldırı türünü konuşmuş olacağız. Hürriyete nokta. Tarafla devam edelim. Diktatör Kasım'da devrilecek diyor sevgili dinleyiciler. Selahattin Demirtaş, Türkiye'yi yasa boğan katliamın ardından Sıhhiye Meydanı'nda toplanan on binlerce kişiye seslendi. HDP lideri, hesabı 1 Kasım'da soracağız. Kasım'da diktatörü devirmek başkadır demiş. Dün gözyaşlarıyla alandan ayrılmak durumunda kaldı. Anma töreni için yine Sıhhiye Meydanı'ndaydı. Ve bu törende yaptığı konuşmada buraya barış türküleri söylemek için gelmişlerdi ama biz onları koruyamadık dedi. Kötü bir sesin, biraz fonunun kötü olduğunu aktaralım ama Demirtaş'ı dinlemekte fayda var.
Her birinin yüreğinde barış türküsü olacak.
Yastayız, üzgünüz ama öfkeliyiz. Uçsa kanat çırpsa haberi olan devlet Ankara'nın göbeğinde bir katliamı önlememiştir.
Onlar büyük bir umutla Ankara'ya geldiler. Koruyamadık onları. Maalesef koruyamadık. Affetsinler bizi. Kimliklerimiz, inançlarımız, siyasi duruşumuz ne olursa olsun, biz de rezilinler olarak bu devlet bizim bu vatan ortak malımızdır diyeceğiz. Şiddet şiddeti doğurmasın diyeceğiz. Ama hesabı da soracağız.
Tarafta enteresan bir başlık var bugün. Muhbirlerle irtibat koptu şeklinde. İçişleri Bakanı'nın güvenlik zafiyeti yoktur açıklamasına rağmen Türkiye'yi yasa boğan katliam birçok ihmali de gözler önüne serdi denmiş. En büyük zafiyet terör örgütlerinden devlet birimlerine bilgi akışı sağlayan muhbirlerle irtibatın kopmasında yaşandı. Katliamla ilgili olarak çerçeve uyarı yapıldı ama muhbirlerden sağlıklı bilgi alınamadığı için canlı bombaların nerede ve ne zaman patlatılacağı tespit edilemedi demiş haberin detayında ve geçiyoruz diğer gazeteye. Milliyet diyor ki ölü sayısı 97. Bu gece 97'ye yükseldi sevgili dinleyiciler. Ki HDP kanadı 128 olduğunu dile getiriyor. Katliamın simgesi olarak da yine o baba yani İzzettin Hoca gündemde. Eşini teskin ediyor. Sarıldığı fotoğraf Reuters objektifine dönüştü. Dünyaya özellikle bu fotoğraf geçti. İşin tabii adeta bu katliamın simgesi, bu acının simgesi niteliğindeydi. Ve o baba zaten konuşmuş. Bir tarafta kızını, diğer tarafta kız kardeşini toprağa vermek üzere bu trafiğe girmiş vaziyette. Bedeli bu kadar ağır olmamalıydı diyor Milliyet'in manşeti. Eşi Hatice Çevik'i kızları Başak'ın cansız bedeninden ayırıp göğsüne bastığı anın fotoğrafıyla katliam simgesi haline gelen İzzettin Çevik cenazelerini götürürken sadece bu kadar acı olmaması gerekirdi diyebildi. Daha sonrasında susmak zorunda kaldı deniliyor. Yine yarım kalan öyküler, hayaller gündemde. Milliyet'te de zaten ilk sayfada bu hayalleri okumak mümkün. Oklar IŞİD'i gösteriyor demiş gazete. Cesetlerden birinin başı yok. Beden bütünlükleri bulunmayan 3 cesetten ikisinin canlı bomba olabileceği tahmin ediliyor. Taşınmaz haldeki bu cesetler üzerinde yoğunlaşıldı. Cesetlerden birinin baş kısmının vücudundan tamamen ayrıldığı, birinin ise başının olmadığı kaydedildi. Bir tanık canlı bombalardan birinin cübbeli, sarıklı ve sırt çantalı olduğunu ifade etti deniliyor. Muhabeselerde sabahın 6.45'inde gar yönüne doğru gelen kişinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor. Saat 10'da ise bir trenin gara geldiği, 10.04'te saldırının yolcuların da etkilenmesi için bu saatte gerçekleştirildiği iddiası var. Kılıçdaroğlu da başbakanla görüşmesinde iki canlı bombanın erkek olduğunun belirtildiğini açıklamıştı diyor Milliyet bugün manşet haberinde. Peki Haluk Koç neler söylüyor CHP kanadından? Gelin şimdi onun tepkisine kulak verelim.
Çok acı günlerden geçiyoruz, kritik günlerden geçiyoruz. Suruç, daha Reyhanlı'ya, Ceylanpınar'a, Gaziantep'e dönmüyorum. Yani son döneme dikkat çekmek istiyorum. Diyarbakır, Suruç ve peşinden Ankara patlamaları. Bu olayların arkasındaki karanlıklar aydınlatılmadan Türkiye'de herkes her türlü senaryoyu konuşma hakkına sahiptir. Çünkü devletin her türlü istihbarat bilgisi, güvenlik önlemi, siyasi tavrı, bütün bunlar yan yana getirildiğinde çok önceden haber verilmiş, izin alınmış, mülki amirlikten, valilikten böylesi bir gösterinin ve ismi de barış olan, barış haykıran bir gösterinin bu şekilde kana bulanması ve yüze yakın yurttaşımızın katledilmesi, yani bütün bunların bir açıklaması olması lazım. Evet, sağduyulu olmak zorundayız. Evet, zor günlerde eleştirilerimizi ötelemeden, eleştirilerimizi koruyarak birlikte davranabilme, teröre karşı ortak bir mücadele içerisinde tavır sergileme sorumluluğumuz var. Bunların hepsinin bilincindeyiz. Ama demin söylediğim gibi, ya ülke bir yerlere götürülürken bu ülkeyi yönetenlerin temel sorumluluklarını yerine getirmeyişi konusunda da tespitlerimizi, eleştirilerimizi ağır da olsa yapmak zorundayız.
Sabah gazetesi manşette teröre karşı seferberlik var. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının izini sürmek ve tüm ayrıntılarıyla aydınlatmak için 300 uzman görevlendirildi. Ama katliamdan sonra diyesi geliyor tabii insanın. Sabahın manşetinde bu vurgu var. 49 PKK'lı öldürüldü. 2 asker, 1 polis şehit. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki Metina ve Zap bölgelerine düzenlediği hava operasyonunda 35, Lice'de de 14 terörist öldürüldü. Erzurum Şenkaya'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 uzman onbaşı şehit düştü. Diyarbakır Ergani'deki terör saldırısında ise 1 polis memuru şehit oldu denmiş haberin detayında. Sosyolog Profesör Vedat Bilgin'in bir yorumu dikkatimizi çekiyor. Amaç seçim yaptırmamak. Katliamı yapan terör örgütü bir taşeron, patronları ise Türkiye'yi içine kapatarak bölgeyi yeniden paylaşmak isteyenler, Türkiye'nin çok yönlü bir krize girmesini, hatta seçimi engellemek istiyorlar denmiş bu haberin detayında sevgili dinleyiciler. Devam edelim yine Sabah gazetesinin İlk sayfa haberleriyle. Ankara'da veda töreni denmiş. Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısının ardından dün Ankara'da yaşamını kaybedenlere veda töreni düzenlendi. İlk olarak Ankara Garı önünde toplanan sivil toplum örgütleri saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı. Sıhhiye Meydanı'ndan yapılan törende ise binlerce kişi terörü kınayan sloganlar attı. Burada konuşan HDP eş başkanı Demirtaş'ın sözleri yaz alanında seçim konuşması yaptığı gerekçesiyle eleştiri konusu olduğu denmiş. Haberin detayında Sabah Demirtaş'ın konuşmasını bu şekilde yorumlamış vaziyette. Başbakanla devam edelim. Herhangi bir ihmal söz konusuysa biz gerekli adımları atarız demişti. İşte o hatırlatma.
Herhangi bir eksiklik, zaaf söz konusuysa ki bu konularda gerekli araştırmaların, incelemelerin yapılması talimatını da verdim. Kesinlikle bu zaafın giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. Herhangi bir ihmal söz konusuysa onun için de gerekli adımları atarız. Kimsenin bundan tereddütü olmasın.
Sözcü de diyor ki bu nasıl laf, işlerine gelince sorumluluğu alıyorlar, gelmeyince almıyorlar demiş gazete. Başbakan 95 can alan saldırının ardından AKP hükümeti iş başında değil diyerek sorumluluktan kaçtı. Halk da soruyor, ölen mi acaba sorumlu? Türkiye'yi yasa boğan Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kamuoyuna açıklama yapan Davutoğlu öyle bir laf etti ki şaşkınlık yarattı. Kabinesindeki bütün bakanları AK Parti'den seçtiğini adeta unuttu. Davutoğlu şu anda AK Parti hükümeti iş başında değil diyerek 95 kişinin terör kurbanı olmasının sorumluluğundan kaçtı. Vatandaş da sorumlu Ankara Gar Müdürü müdür yoksa ölenler midir diye isyan etti denmiş haberin detayında. Karanfile gaz diyor. Gerçekten de dün o karanfile gaz geldi sevgili dinleyiciler. Bu abartı değil. Teröre 95 vatandaşını kurban veren Türkiye yasta pek çok kentte kanlı saldırıyı protesto ve ölenlere anma yürüyüşleri yapıldı. Ankara'da ise polisle halk arasında gerginlik vardı. Olay günü önlem almamakla suçlanan polis dün anmaya gidenlerin karşısında toma ve kalkanlarla dikildi. Olay yerine karanfil bırakmak isteyenleri biber gazıyla dağıttı. Keşke zamanında cumartesi sabahı canlı bomba biber gazıyla etkisiz hale getirilebilseydi. Eğer getiriliyorsa. Noktaya koyalım sözcüye. Ve dönelim son 3 ayın özetine. Enteresan bir süreç bu. Suruç'la başladı. Ankara katliamıyla aslında devam ediyor. Arada verdiğimiz 150 şehit var. Arada PKK terörü var. Arada Kandil operasyonu var. Ve rafa kalkan Dolmabahçe mutabakatı var. Bu ortamda IŞİD'e karşı aldığımız enteresan savaş kararı var. Amerika'ya açtığımız sadece İncil'i küsü de değil, daha bir dizi üs var. Rusya ile yaşadığımız sınır ihlali meselesi var. Ve kuramadığımız koalisyon var. Böyle bir dönemde ne yazık ki okuyamadığımız bir 7 Haziran sandığı da var. Bakalım 1 Kasım bu sürece ders olacak mı? 1 Kasım okunabilecek mi? İnanın bu konuda da çok ciddi muammalar var diyelim, noktamızı da koyalım.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Ankara'daki bombalı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı sevgili dinleyiciler. Başbakanlık kaynakları saldırıyı düzenleyenin iki erkek terörist olduğunu duyurdu. 97 kişinin can verdiği saldırıda kullanılan bomba düzeneğinin de Suruç'takiyle aynı olduğu tespit edilirken saldırının şekli de doğrudan IŞİD'e işaret ediyor. Bu konuyu konuşacağız ve Aydınlık Gazetesi yazarı Hasan Böğün bizlerle. Hasan Bey merhaba, öncelikle geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun.
Diyarbakır, Suruç ve Ankara. Net sormak lazım. Bizden bir Orta Doğu mu yaratılmak isteniyor acaba?
Şimdi tabii siz Suriye'ye, yani hiç görülmemiş, tarihte işi görülmemiş bir şeye aracılık ederseniz, yani örtülü savaşa, bombalamalara falan. Şimdi hatırlayınız 2011-2012 yıllarında falan. Suriye'nin Humus, Hama, hatta Şam kentlerinde filan böyle büyük çaplı bombalamalar olmuştu. Bunlara AKP iktidarı aracılık etti. Elinde sonunda tabii bu şeydir, yani insanın kendisine dönebilir. Dolayısıyla yani bizden bir Orta Doğu yaratılmak isteniyor mu, istenmiyor mu, bunu tabii bilemeyiz ama
evet.
Sonuçta terör eken terör biçer. Öyle, çünkü terör ekmek demek aslında teröristi biraz da beslemek demektir. O teröristin günün birinde komuta eden kuvvetler tarafından size karşı kullanılması, size yöneltilmesi pekala mümkündür. Bugün de bunu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Teröristin arkasındaki kuvvet Türkiye'yi hedef seçmiştir diyebiliriz.
İstihbarat konusuna değinecek olursak aslında çok tartışılan sorular var. Ev ödevini sizce acaba istihbarat neden yapamadı?
Aslında Ankara'daki bombayı biraz ben Diyarbakır ve Suruç'tan farklı görüyorum.
Evet.
Kapsamı itibariyle önemli farklılıkları var bu bombalamanın. Diyarbakır'daki, Suruç'taki filan bombalamalar doğrudan belki seçime yönelikti. 7 Haziran seçimine yönelikti ve HDP'yi o seçimlerde HDP'ye oy kazandıran bir hedefi olmuş olabilirdi o bombalamaları. Nitekim öyle de oldu. Seçimden %13 oy alarak barajı aştı. Şimdi Ankara'daki bombalama ise doğrudan böyle bir hedef taşımıyor. Yani böyle bir yan hedefi olabilir ama bence asıl hedefi bu değil. Asıl hedefi şudur. Ankara'nın göbeği, yani bizim başkentimiz, siyasi merkezimiz, o siyasi merkezin de en kritik yerlerinden biri. Yani düşünün, işte garın önünden her gün binlerce insan gelip geçiyor. Yani onların mutlaka mitinge falan gidiyor olması da şart değildir. Yani mitinge yapılan bir saldırı yarın önünden geçen herhangi bir vatandaşa da, kaldı ki yani diğeri de bizim vatandaşımızdır, o ayrı mesele ama
evet.
Yani burada yani şu söylenmek istemiyor sanki, Edirne'den Ardahan'a kadar bütün vatandaşlar bomba mesafesindedir artık demek istemiyor sanıyorum. Yani bunun için bence bu bomba diğer Suruç, Diyarbakır gibi bombalardan biraz farklı. Yani sadece işte bir kısım seçimlerinde yine HDP'yi zıplatmak gibi bir amaç olmuş olsaydı bunu Diyarbakır'da yapabilirlerdi ve yine aynı sonucu alabilirlerdi. Ama şimdi Ankara seçiliyor. Ankara'da da işte hatta gar biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli yeri olan bir yerdir.
Bir simge.
Bir simgedir. Burası seçiliyor ve bununla bambaşka bir mesaj veriliyor. Yani televizyonların başındaki bütün yurttaşlarımız, yani dediğim gibi Edirne'den Ardahan'a kadar herkes artık bombayı bir yani günlük bir olay gibi hissetmeye başlamış olabilir. Ve belki de bu amaçlanmıştır.
Az önce kısmen değindiniz aslında Sayın Böğün ama çok merak ediyorum. Birileri, hani bunu IŞİD için de söyleyebiliriz veya başka kökler için de söyleyebiliriz, Türkiye'nin bıraktığı bazı boşlukları mı test etmeye çalışıyor acaba?
Tabii bizim bölgemiz artık büyük kuvvetlerin abandığı bir alandır.
Evet.
Şimdi burada her şey beklenebilir. Yani biraz önce siz Türkiye Orta Doğu'ya mı çevirmek istemiyor diye bir soru yönelttiniz. Yani tabii bunun bir şey yönü vardır, bir gerçek büyük yönü vardır. Şimdi büyük kuvvetler şeyse, yani alana girmişlerse, sahada büyük kuvvetler bulunuyorsa o büyük kuvvetler bölgesel kuvvetlere bir şeyler yaptırmak isteyeceklerdir.
Evet.
Şimdi Türkiye bu Rusya'nın Suriye'deki son müdahaleci tutumu üzerine bir kararsızlık geçirmeye başladı. Yani bir yanda tabii NATO var, ağır basıyor şu falan ama bir yanda da işte komşular var, Rusya, işte İran, Irak, Suriye zaten. Bu komşularla yani derin çatışmaların tohumunun atılması olasılığı var. Şimdi, dolayısıyla böyle bir açmazın içine girdi Türkiye. Ne yazık ki AKP'nin olumsuz dış politikaları sonucunda biz buraya geldik. Şimdi bu kararsızlığı sanıyorum bir kuvvet kendine doğru bir karar haline dönüştürmeye çalışıyor. Büyük olasılıkla bu Ankara bombasının arkasında bu amaç yatıyor. Yani ben dolayısıyla ben daha çok böyle görmeye eğilimliyim. Yani işte bu Rusya, İran, işte Irak, Suriye cephesine karşı Türkiye'nin işte şey yapmasını, yani daha cephe karşıtı, daha düşmanca bir almasını isteyen bir kuvvet Türkiye'yi buna zorluyor.
Daha sahada olmasını isteyen bir kuvvet gibi.
Evet, evet.
Sayın Bey, evet, evet. Çok teşekkürler efendim değerli yorumlarınız için. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz.
Sağ olun, çok teşekkürler. İyi günler.
Aydınlık Gazetesi yazarı Hasan Böğün bizlerleydi sevgili dinleyiciler. Ankara'yı konuştuk ve gündemi değerlendirmeye RSFM'de devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengiz.